neredeyse adımız bile uyumlu için.
Yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte Hayatın Sesleri başladı. Programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Kumanda masasında Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri adıyla bizleri arayıp bulmanız, bizlere ulaşmanız, programımızın kaçırdığınız bölümlerini oralardan da takip etmeniz mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Kaçıracağım seni, gümüş bir akşam üzeri. Zulamda aşk keyif hek eder. Kanatlanıp uçacağız, unutulmuş bahçelerde. Mevsim zamansız bir uzanıp sere sere salkım sütlerde sevişmek dört nala bu yasak seferde. Uzanıp sere sere salkım sütlerde sevişmek dört nala bu yasak seferde.
Sen benim yeganem.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Evet, sonbaharın gelmesiyle herkes evine, işine, okuluna döndü. Özellikle büyük şehirlerde günlük koşuşturmaların yoğunluğu içerisinde bunu almamak mümkün değil sevgili dinleyicilerimiz. Tatil planları çoğunlukla yaz aylarında yapıldığı için diğer dönemler çoğumuz için son derece yorucu geçiyor aslında. Oysa sonbahar ve kış aylarında da küçük molalar verilebilir, sürekli içinde bulunduğumuz ortamlardan uzaklaşabiliriz. Kısa süreli yolculuklar, şehir gürültüsünden uzak, gezilmesi, görülmesi gereken yerler ve zevkli bir hafta sonu için önerilerimiz olacak siz sevgili dinleyicilerimize. Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki dinleyicilerimize. Gezgin tur rehberi Sayın Kansav Arslan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım.
Aslında sizi iyi yakaladık. Çünkü yarın hemen uzaklaşıyorsunuz, evet. Türkiye'den. Yaza veda ettiğimiz günlerde sonbaharın güzel bir hafta sonu geçirmek için özellikle ülkemizin her yanında tatil imkanı var. Önce bir ülkemizden başlayalım isterseniz. Dinleyicilerimize küçük küçük tüyolar verelim. Nerelere nasıl gidebilirler en güzel mevsimde, en güzel zamanda görebilmek için.
Nilgün Hanım, biraz önce söylediğiniz gibi mevsim çok önemli. Şu anda da sonbahardayız. Evet. Sonbaharın renklerini yakalamak isteyenler için tam en güzel dönem. Bu da nedir? Özellikle Marmara bölgesinin doğusu, İç Anadolu bölgesinin kuzey tarafları ve Orta Karadeniz bölgesi şu anda renkleriyle beraber, sonbaharın renkleriyle beraber en güzel bize gezi olanaklarını sürünüyor.
Peki nereler var bunların arasında?
Nereler var? İznik, Tiriliye, Taraklı, Sakarya, Kastamonu, Küre Dağları, özellikle tabii ki Yedigöller.
Daha çok butik yerler tercih ediliyor galiba, değil mi?
Tabii zaten nasıl yazın Akdeniz ve Ege kıyılarına gidiyorsak ve Akdeniz Ege kıyılarında deniz kum güneş sefasıyla tatil yapıyorsak, sonbaharında renklerini yaşamak için ormanlık alanlara ve bu en güzel ormanlarımızın bulunduğu Marmara ve Orta Karadeniz bölgesine bütün dinleyicilerimize tavsiye ediyorum.
Evet, şimdi sonbaharda da tabii yine tarih ve doğanın güzelliğini görebileceğimiz yerler var. Bunların arasında nerelere gidilebilir?
İznik'ten başlayayım. Çeşitli dönemlerin askeri, siyasi, dini, sosyal ve kültürel yaşam biçimlerini bize yansıtan birçok uygarlığın kalıntılarını günümüze kadar taşıyan ve buram buram tarih kokan İznik, her dönemden aldığı bu mirası günümüze kadar taşıyor ve açık hava müzesi gibi. İznik'i tavsiye ederiz. Yine Tiriliye, Mudanya'nın hemen 20 dakika uzaklığında sahil şeridinde yer alan eski bir Rum kasabası. Tiriliye adını zamanında buraya sürgüne gönderilen rahiplerden de aldığı söyleniyor. Yerli nüfus yine çok güzel dar sokaklardan oluşan eski binalarda yaşıyorlar. Evler genelde 3 katlı, ahşap, bazıları taş binalar. Taş binaların hepsi 1500'lü yıllardan kalma. Oralardaki bölgelerde özellikle sonbahar aylarında ve sonbaharın renklerini yakalamak için çok ideal. Tiriliye'yi de öncelikle tavsiye ettiğim yerlerden.
Evet. Ama o kadar çok yerimiz var ki şimdi yaz aylarında Karadeniz bambaşka güzeldir ama sonbaharda da Karadeniz yine mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri galiba, değil mi?
Nilgün Hanım, gerçekten çok güzel bir noktaya değindiniz. Çok yanlış bir kanı var. Doğu Karadeniz bölgesi, yani bizim Rize, Ayder, Artvin, o tarafların genelde Ekim ayında çok yağışlı olduğu düşünülür. Evet. Esasında Ekim ayında İç Anadolu bölgesinden, hatta İstanbul'dan daha sıcak ve de daha az yağışlı bir mevsim karşılar sizi Doğu Karadeniz bölgesinde. Fakat tabii bu yanlış algıyı dan dolayı Doğu Karadeniz bölgesi Ekim ayında çok fazla turist çekmiyor. Ama gidip gelsinler Doğu Karadeniz'in yaylalarında Ekim ayında harikulade bir hava onları bekliyor.
Şimdi Karadeniz'in yeşilini, bin bir tonunu Karadeniz'de görebilirsiniz derler ama sonbaharda da apayrı güzeldir galiba. Evet. Sonbaharda ayrı güzeldir. Mutlaka görülmesi gereken yerler listesini alsınlar bu mevsimde.
Evet. Zaten bir gezginin en önemli yapması gereken şey doğru zamanda doğru yeri gezsin.
Evet. Evet, biz de işte dinleyicilerimize bununla ilgili tüyolar veriyoruz, vereceğiz. Nerelere gidebilirler, nerelerden başlayabilirler diye. Şimdi fiyatlar da ucuz aslında, değil mi? Tatille doyamayanlar bu fiyatlardan da yararlanabilirler. Sıcaklar yaz aylarındaki gibi rahatsız etmez. Aslında çok güzel bir zamandır sonbaharın renklerini görmek için. Yollar sakindir. Deniz bile güzeldir aslında bu mevsimde.
Tabii denize girelim diye illa Karadeniz'e gidilmez.
Elbette.
Ama.
Karadeniz için demedim zaten. O biraz zor.
Biraz zorlama olur. Bakın Bursa'nın Cumalı Kızık ilçesi de çok güzel. Orayı da tavsiye ederim. Madem hani hem kültürden hem doğadan bahsediyoruz. Hı hı. Orası da UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan yerlerimizden bir tanesi. Osmanlı sivil mimarisinin en görkemli köy yerleşimini günümüze kadar ulaştıran yine Cumalı Kızık son yıllarda ülkemizin yanında tüm dünyada da tanınmaya başladı. Orayı da tavsiye ediyorum. 180 tane evde hala insanlar oturuyor. 270 tane evde koruma ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Osmanlı dönemi konut dokusunu en güzel günümüze kadar yaşayan ve hala görebileceğiniz yerlerin başında Bursa'nın Cumalı Kızık ilçesi geliyor.
Evet. Peki biraz daha böyle aşağılara iner, ortalara doğru gelirsek peribacalarını, yedi göller var. Peribacaları var. Ben daha birden Anadolu'ya geldim. Siz daha yukarıdasınız. Evet.
Kapadokya, evet. Kapadokya için zaten en güzel mevsim ilkbahar, sonbahardır. İlkbaharda ve sonbaharda güzel olmasının sebebi yazın çok sıcak, evet. Kışın da çok soğuk, karlı olduğundan dolayı ikisinde de bir handikap var. Ama ilkbahar ve sonbahar şu anki Ekim ayları, yine hafta sonu ben bir kaçamak yapayım bir yerlere gideyim diyenler için en ideal yerlerden bir tanesi de Kapadokya bölgesi. Ve Kapadokya'da son yıllarda çok güzel butik kaya evleri otele, evet, çevrildi. Yani bir taş devri, hı hı. Eskiden bilirsiniz çizgi film vardı taş devri, evet, diye. Onların evleri gibi evlerin içerisine giriyorsunuz. Banyosu, yatağı, tuvaleti, içerisinde televizyonu, interneti, her şey var. Çok modern. Ama kaya içerisinde. Çok da romantik. Hatta çok, onların çok güzel, çok güzel terasları var. Hı hı. Teraslarında birçok böyle butik otel kahvaltı sunuyor. Onları da tavsiye ederim. Bir de tabii Yedi Göller de var.
Evet, o zaman o Yedi Göller'den de söz edelim mutlaka.
Yedi Göller, Bolu üzerinden gidiyoruz Yedi Göller'e. Kayın, meşe, gürgen, kızılağaç, karaçam, köknar, ıhlamur, porsuk ağaçları ve bunların şu anda sonbahar renklerini en güzel görebileceğimiz yerlerin başında Yedi Göller geliyor.
Evet.
Fakat şunu da söyleyeyim, 1 Ocak 2016'da Yedi Göller'de mangal yakma yasağı geldi.
Hmm.
Tabii bunu ne kadar denetliyorlar, ne kadar denetlenmiyor bunu bilemiyorum ama tabii bu kadar güzel ormanlık alanlarda da mangal tabii tehlikeli. Bizim de çok sevdiğimiz bir piknik ve dinlenme tarzıdır. Mangalımızı yakalım.
Piknik deyince mangal olmazsa olmaz bizler için, değil mi?
Bununla ilgili o zaman isterseniz birazcık da Avrupa'dan bahsedelim.
Evet, çıkalım.
Viyana'da yaşayan birçok Türk vatandaşımız var.
Onlar mangal yakıyorlar demeyin.
Mangal yakılmazdan olmaz. Piknik olmaz. Şunu da hemen söyleyeyim. Viyana'nın belediyesinin internet sitesine girdiğiniz zaman Viyana Belediyesi'nin resmi internet sitesi, Avusturya'nın başkenti Viyana'nın resmi internet sitesi Almanca, yanında İngilizce, Türkçe ve Hırvatça.
Hmm.
Evet, internet sitesine girip baktığınız zaman orada boş zamanları değerlendirme diye bir link var. Oraya tıklayın. İki tane daha link açılıyor. Bir tanesi mangal, öbürü yüzme.
Süper.
Viyana Belediyesi uzun yıllardan beri tabii orada yaşayan Türkler, Türk vatandaşları var. Buradaki vatandaşlarımız piknik alanlarında mangal yakıyorlar. Ve Viyana Belediyesi de bunu bir düzen altına sokmak üzere belli bölgelerde mangal yakmak için alanlar oluşturmuş. Hani hem güzel, kendi ormanlarını koruyor. Çünkü Viyana'nın her tarafı ormanlarla dolu. Viyana'nın içerisinde çok güzel parklar var. Hep yeşil alanlarla dolu. Buralarında yangın tehlikesinden dolayı etrafını çevirmiş. Hatta ben oradan size bir yazı okuyayım. Viyana Belediyesi'nin resmi internet sitesine bakın. Bunlar hep Türkçe yazıyor. Viyana'daki ızgara yapma yerleri betondan imal edilmiş masa ve banktan oluşan yerlerdir. Viyana Belediyesi gerek duyduğu takdirde ateş yakmak için odun da göndermektedir diyor.
Aa, ne güzel.
Yani siz rezervasyon yaparsanız Viyana Belediyesi'nin internet sitesinden 10
mangal
euro
yapmak
istiyorlar.
Için her şey hazır.
Evet, et sizden ama. Et sizden, yer onlardan, kömürünü, odununu veriyorlar. Ondan sonra istenilen mangal yerinin en az 4 hafta önce rezerve yapılması tavsiye ediliyor.
Demek ki talep çok fazla.
Tabii. Türkler oraya yoğun bir talepte bulunmuşlar. Birçok farklı yerler var. Özellikle Tuna Nehri'nin kıyısındaki park alanlarında 21. Viyana bölgesinde birçok rezervasyonla mangal yapılacak yerler var. Tabii rezervasyon gerektirmeyen yerleri de belirtmiş. Hı hı. Yine Viyana Belediye sitesinde yine Tuna Adası'nın bulunduğu yerlerde halka açık mangal yerleri rezervasyon gerektirmeden kullanılabilir diye de yazmışlar. 11. Viyana'da, 14. Viyana'da, 19. Viyana'da ki Viyana bizdeki Türkiye'deki gibi mahalleler hani Çankaya, Bakırköy gibi adlandırılmıyor. Orada 1, 2, 3, 4 diye mahallenin, hı hı, numaraları var. Buradaki hani numaraları sayıyorum ki Viyana'da yaşayan zaten vatandaşlarımız, evet, dinleyicilerimiz onları farkındadırlar hangi bölgelerden bahsettiğimi. Kendileri de girip Viyana Belediyesi'nin internet sitesine, ki Türkçe olduğu için çok da rahat bir şekilde okuyacaklardır. Evet. Oradan rezervasyon yapıp dinlenmede de sağlayabilirler mangallarını yakarak.
Evet, şimdi belki Türkiye'den de gezmek için giden dinleyicilerimiz olabilir. Viyana'da mangal yakmadan döndüm dememek için bile belki gidip de mangal yakabilirler yani.
Tabii bunu ben Türkiye'den gidenlere tavsiye etmem biraz. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum. Mangalı Türkiye'de yaksınlar. Viyana'da çok güzel tarihi turistik yerler var.
Oraları gezsinler diyorsunuz. Peki Viyana'dan başka nereler gezilebilir yurt dışında?
Almanya'dan bahsedebilirim. Almanya'nın yine Bavyera bölgesi bu dönemde çok güzel oluyor. Almanya'nın Bavyera bölgesinde Almanların çok son yıllarda popüler olarak bir turizm bölgesi ilan etmeye çalıştıkları romantik yol var. Hı hı. Romantik yol ismi esasında hani romantik, çok romantik bir yer gibi geliyor ama Romalıların kullandığı ticari yol. Roma tuz yolu esasında burası. Romantische Straße diyorlar. Almancam çok iyi değil, belki telaffuzda yanlışlık yapabilirim. Würzburg'dan başlayıp Neuschwanstein kalesine kadar gider, Füssen'e kadar giden 200 kilometreye yakın bir bölgedir burası Bavyera eyaletinde. En az 100 kilometrelik bisiklet yolu var burada. Ve Bavyera eyaletinin gölleri, Kuzey Alp bölgesi bu mevsimde çok güzel, yine renkleriyle, gölleriyle. Hem de mevsime itibariyle de Ekim ayının da Bavyera eyaleti de nispeten sıcak oluyor. Hani öyle çok soğuk değil. Oradaki bölgeleri de Almanya'da tavsiye edebilirim. Hem Avusturya'da, Salzburg'da oturanlara, hem Almanya'da Bavyera eyaletinde oturanlara, hem de Stuttgart'ta, Almanya'da Stuttgart'ta oturanların hepsine çok yakın bir bölgedir bu romantik yol diye. Tabelalarda da göreceklerdir. Sarı tabelalar var. Romantische Straße diye. Oradaki bölgeyi gezmelerini tavsiye ederim yine bizim dinleyicilerimize, Almanya'da yaşayanlara, hatta Türkiye'den. Almanya'ya sadece buradaki yol güzergahında kalıp buraları gezen Neuschwanstein diye bir kale var. Peri Masalı Kalesi gibi. Hı. Oralara giden birçok Türk var şu anda. Bayağı bir Türkiye'den de popüler bir turizm destinasyonu oldu orası.
Evet. Şimdi tabii seyahatin güzellikleri, kazandırdıklarına bakınca mutlaka her mevsimde, özellikle ülkemiz açısından baktığımızda, biz hem doğa işte hem tarihi bakımdan da çok zenginiz dedik. Tabii ki tüm bunların yanı sıra bu kazanımlar da müthiş bir şey.
Seyahat etmek insanın, seyahat dönüşünde zaten insanlar akışkın olduğu zamanı ve mekanı farklı bir gözle algılıyorlar. Hatta benim tavsiyelerim en az 7 günlük bir seyahate çıksınlar. 7 günlük bir seyahatte hem kendilerinin hayata bakışı, hem geri döndüklerinde evlerine, mahallelerine bakış açısı değişecektir. 14 günlük bir seyahat daha iyi sonuçlar aldırır ki eğer 21 gün süren bir seyahat yaparlarsa hayatlarındaki bakış açılarını kökten değiştirebilirler. Hayatımızda bizim bazen kafamızda sorular olabilir, dertlerimiz olabilir, sıkıntılarımız olabilir. Bunları en güzel içimize dönüp...
Yani 21 gün yapmazsak arınamıyoruz bunlardan, öyle mi?
21 günde bir başka arınıyor.
Evet.
Ama fırsat bulan tabii ki hafta sonu bile gitsin bir yerlere. Hı-hı. Mekan değiştirsin. Ne kadar güzel mekan değiştirirseniz, yol boyunca etrafı seyretseniz bile birdenbire o kendinizin kafanızdaki bazı sorular, o büyük şehrin hızlı yaşantısındaki yorgunluk yavaş yavaş sizden gidecektir.
Zaten onun için hep insanların kafasında yok mudur? İşte emekli olunca küçük bir sahil kasabasına yerleşmek, gürültüden uzak, trafikten uzak, büyük şehrin keşmekeşinden uzakta yaşamak. Hemen herkesin gönlünde yatar aslında.
Benim de yatıyor.
Neresi yatıyor sizin gönlünüzde?
Benim de siz Kaş,
o kadar çok gezip,
Kaş, Kalkan, o taraflar çok güzel. Evet. O taraflar çok güzel. Ama işte yerleşim yerleri az orada da. Çok küçük bir kıyı şeridi. Çok da güzel yerler. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Daha fazla kadınlar geziyor. Kadınlar gezmeyi daha çok seviyor. Kadınların gezi sonrasındaki onlara pozitif etkisinden ziyade erkekler de bir gezebilseler onlara daha fazla pozitif etkide bulunacak. Çünkü erkekler genel olarak mantıkla hareket ettiği için değişiklikten çok fazla hoşlanmıyor erkekler. Seyahat sırasında değişiklikler ve sürprizler içinde olacağından da bu durumdaki duygularını yaşamak çocukluğuna dönebilmek açısından onlara çok şey kazandırır. Hmm. O yüzden onlar da hanımlarının sözünü dinlesinler, onlara katılıp
onlar
geçsinler.
Onlar da katılsınlar diyorsunuz. Evet, özellikle turlar tercih ediliyor galiba değil mi bu
evet.
dönemde daha çok?
Evet, turlarımızın de katılan yolcularımızın %70'i bayan. %30'u erkek.
Ama onlar da herhalde artık gruplaşmışlardır. Oturdan otura çünkü gerçekten çok zevkli, gerçekten çok keyifli. Gidip gördükçe, onun tadına vardıkça o güzellikleri keşfe çıkmaya devam ediyorlar.
Tabii ki kadınların zaten ruhu duygusallığı daha çok seviyor ve onlar sürprizden ve değişiklikten daha çok hoşlanıyorlar. Hı hı. O yüzden seyahat onlara zaten ilaç gibi. Ama işte beyler de bir katılsa onlar da kendilerindeki pozitif değişimi göreceklerdir.
Umarız onlar da dahil olurlar bundan sonra bu tür güzellikleri görmeye diyelim. Şimdi Kasım itibariyle de kaplıcalar başlar herhalde değil mi?
Esasında 12 ay kaplıcaya gidilir. Ama Kasım ayında hava soğuk olduğu zaman bir başka güzel oluyor,
evet,
kaplıcalar.
Tercih sebebi oluyor. Yılbaşına yaklaşırken de daha doğrusu romantik kar tatilleri herhalde
evet, evet.
başlar. Hiç sonu yok aslında gezmenin, görmenin, bu tatillerin. Her zaman kendimizi dinlendirebiliriz aslında. Küçük molalar verebiliriz programımızın da başında söylediğimiz gibi.
Evet, bu arada tabii kış tatilleri için de daha oteller fiyatlarını açıklamadılar. Kasım ayı başında hem fiyatlar açıklanır. Eğer ki kar, kaya, kış tatillerini böyle dağ otellerinde yapmak isteyenler varsa Kasım ayında erken rezervasyon kampanyaları yapacaktır birçok otel. Onlardan faydalanmalarını tavsiye ederim.
Evet, kışın nereye gitmelileri daha sonraki programlarımızda
olur,
konuşalım. Yine çünkü çok geniş bir liste vardır mutlaka dinleyicilerimizin nereleri gidip görmeleri konusunda. Ama sonbaharın eşsiz manzarasını keşfe çıkmak istiyorlarsa hemen bu hafta sonundan itibaren başlasınlar.
Başlasınlar tabii. Yerinde durmak hata.
Çok teşekkür ediyoruz. Siz de yarın gidiyorsunuz.
Evet.
Size de iyi yolculuklar diliyoruz. Yine birlikte olmak
Çok
dileğiyle.
Çok teşekkür ediyorum Nilgün Hanım.
Sağ olun, var olun. Gezgin tur rehberi Sayın Kaan Savaşlan stüdyo konuğumuzdu. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken yeniden müziğe dönüyoruz.
Sensin
bu
senden sonra hiç kimseyi sevmesin. Dermansız dertler onun, gizli sebebi sensin. Başka bir dert girmesin yüreğine.
Sevdadan başka bir dert girmesin yüreğine.
Yar Mevlam benden alsın, versin senin ömrüne.
Yar Mevlam benden alsın, versin senin ömrüne.
Bu gönül senden sonra hiç kimseyi sevmesin. Dermansız dertler onun, gizli sebebi sensin.
Bu gönül senden sonra hiç kimseyi sevmesin. Dermansız dertler onun, gizli sebebi sensin.
Bu gönül senden sonra hiç kimseyi sevmesin. Dermansız dertler onun, gizli sebebi sensin. Gizli sebebi sensin. Gizli sebebi sensin.
Zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan yine bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün beynin bölümlerinden sağ ve sol beyni konuşacağız. Kaç bölümden oluşuyor normalde beyin?
Valla aslında beyin bir tane, bir et parçası. Yani dışarıdan baktığınızda öyle size çok bölüm falan göstermez. Hani görmüşsünüzdür o kasaplarda, evet. Falan işte beyin vitrinlerde durur. Çok yumuşak, böyle kendi ağırlığı altında ezilebilen, elinize alsanız dağılıverecek koyu muhallebi kıvamında bir şey. Bizim beynin bölümleri olarak bakar bakmaz görebileceğimiz bir işte sağ ve sol bölüm var. Ortadan yarık gibidir beyin. Hı hı. Ama geri kalanında böyle çok kıvrım kıvrımdır. Hatta kıvrımları biraz böyle elinizde oynarsanız onlar açılabildiğini görürsünüz. Yani beyin böyle dağılır insanın elinde, bölüm hı hı. bölünmüş gibi. Fakat anatomik, yani görünüş açısından bölümleri işlevsel açıdan beynin bölümleriyle çok karşılık gelmiyor. Beyin tuhaf bir organ. İşte bizdeki özellikle milyarlarca hücre içeriyor ve hücreler arasında bir takım hani telefon hatlarına benzer bağlantılar var. Bu bağlantılar nasıl bir yazılımla yüklenmişse herkesin beyni ona göre bir bölümlenme içeriyor. Bazı temel bölümler var. İşte onlar beynin belli yerlerine dağılmış. İşte hasar görürse orası, diyelim konuşma yeteneğinizi, renkli görme yeteneğinizi, konuşulan anlama yeteneğinizi yitirebiliyorsunuz. Ama bu alanların dışında kalan çok büyük bir kısım tek bir iş yapıyor diyemeyeceğimiz bir sürü işin birlikte yürütüldüğü garip bölümler olarak gözüküyor.
Peki sağ ve sol beynin fonksiyonları nedir?
İşte ilk baştan beri zaten beyni çıkarıp bakan herkesin gördüğü o sağ sol meselesi belki 200-300 yıldır tartışılan bir şey. Niye böyle iki tane lobumuz var diye. Ve sorun şundan kaynaklanıyor. Hani iki tane de akciğerimiz var. Kimse işte sağ akciğer, sol akciğer diye konuşmuyor ama beynin şöyle garip bir durumu var. Biz insanlarda mesela benim şu anda konuşabilmemi sağlayan yani insanların çok büyük bir çoğunluğunda beynin sol kısmının ön tarafında yani kabaca şu şakak bölgemizin işte biraz ön tarafında yukarıda bir yer. Buna Broca merkezi denir. Bu bölge hasar görünce insan konuşma yeteneğini yitiriyor ama karşı tarafta yani sağ tarafta tam bunun karşısında öyle bir yer yok. Dolayısıyla beynimizin bir yarısı genellikle sol yarısı vücudumuzun hareketlerini mesela ellerimizi falan kontrol etme konusunda diğerine göre daha baskın. Ve şöyle bir özellik vardır. Sol beyin yarımız vücudun sağını kontrol ederken sağ beyin yarımız vücudun sol tarafını kontrol eder. İşte dedim ya biraz önce sol hareket kontrolünde baskın diye o yüzden çoğumuz sağ elimizi kullanıyoruz. O çapraz aktiviteyle sol beyin sağ elimizi daha iyi kullanıyor. Böyle baktığınızda bazı işlevler beynin bir tarafına yığılmış bir başka işlevler de öbür tarafına yığılmış gibi gözüküyor. Buna yanallaşma ya da tıbbi adıyla lateralizasyon denir. Her iki hemisferimiz, her iki yarım küremiz ayrı ayrı işlerle meşguller.
Peki kadın ve erkek sağ ve sol beyni farklı mıdır?
Şimdi bir dönem özellikle ben üniversitede okurken işte 90'lı yıllarda işte sol beyin erkeksi, sağ beyin kadınsı falan gibi böyle bir sürü de şeyler yazılıp çizilirdi. Bugün bunların hiçbirinin aslı astarı yok onu söyleyeyim. Sağ ve sol beyin az önce söylediğim gibi bir görev paylaşımı yapıyorlar. Ama normal hayatımızı yaşarken bizim sağ beynimiz olmadan yaşamamız mümkün değil. Sol beynimiz olmadan da mümkün değil. İkisinin birlikte çeşitli görevleri yerine getirmek üzere farklı düzeylerde çalışmaları gerekiyor. Örneğin şöyle bir misal daha açıklayıcı olacak. Ben konuşurken kelimeleri üreten yer biraz önce söylediğim sol ön taraftaki kısım. Ama sesime duyguyu veren yer sağ ön tarafta bir yer. Mesela orası hasar
koordineli
görürse.
Koordineli çalışıyorlar
tabii,
yani.
Ben mesela şimdi böyle şiirsel bir efendim ses tonuyla konuşmaya çalışsam ya da biraz sizi taklit etmeye çalışsam mesela sağ taraf bayağı bir zorlanacak hani duyguyu verebilmek için. Orası ne kadar eğitimliyse sesinizde o kadar güzel duygu aktarabiliyorsunuz gibi. Dolayısıyla iyi fonksiyon görebilmek için bu her ikisinin beraber çalışması gerekiyor. Yani bir tarafın öbür tarafa bir üstünlüğü yok. Önce onu söyleyelim. Kadınla erkek arasında da erkek beyninin anne karnındaki gelişim süreci itibariyle sol beyninin biraz yavaş geliştiğini biliyoruz. Şimdi bu çok çok küçük bir fark normalde. Hani yapısal olarak bakınca göremeyeceğiniz bir fark ama işlevsel olarak o küçük fark kadın erkek davranış sırasındaki farktan büyük oranda sorumlu. Mesela erkeklerin biraz daha fazla risk alabilmesi, biraz daha atak davranabilmesi, işte biraz empatik özelliklerinin zayıf olması gibi özellikler bu sol beynin hafif zafiyetinden kaynaklanıyor.
Yani çok fark yok, işleyişi farklı.
İşleyişinde de çok küçük farklılıklar var ve bunlar hani milyonlarca sene içerisinde insan türünde kadın ve erkeğin neler yaptığına bakarsanız işte avlanacak, yeni alanlar keşfedecek birey erkek olduğu için daha ziyade işte güç kuvvet onunla ilgili olduğu için ona biraz daha bir ataklık falan uygun görülmüş bu süreç içerisinde. Kadınlar ise evi çekip çevirme, bebek bakımı, hamilelik doğurma ve bebek bakımı gibi son derece bilişsel olarak üst düzeyde işler yürütmesi gerektiğinden, hani idare etmesi falan gerektiğinden bugün de olduğu gibi, kadın beyni biraz daha nasıl diyeyim, sol tarafıyla sağ tarafı daha uyumlu, daha koordineli ve daha komplike bir tarzda çalışıyor. Dolayısıyla mesela kadınlar ani karar verip uygulamak yerine uzun uzun hani düşünmeyi, biraz hesap yapmayı daha çok seviyorlar. Erkekler daha biliyorsunuz doğrudan hareket ediyorlar. Kadınların dil yeteneğinin gelişmiş olduğunu biliyoruz. Bu çok konuşuyorlar anlamına gelmiyor. Sözel olarak kendini çok iyi, daha iyi ifade edebiliyorlar. Daha da önemlisi sözel olarak ifadeleri çok daha derinlikli anlayıp okuyabiliyorlar.
Peki meslek seçiminde önemli midir?
Vallahi aslında önemli ama tabii bugün işte bir sosyal cinsiyet var. Bizim hani sosyal olarak verdiğimiz karar ve sözleşmelerden, alışkanlıklardan kaynaklanan bir şey. Bir de biyolojik tarafımız var. Maalesef bugün bu çok biyolojik tarafa göre yaşama imkanımız yok. Ama biraz önce söylediğim şeylerden dolayı mesela iletişimle ilgili her türlü meslekte kadınlar hani erkeklerden açık ara önde olacaktır. Hani bu bir telefon cevaplamaktan tutun öğretmenliğe kadar bütün mesleklerde. Çünkü iletişim konusunda daha başarılılar. İşte erkekler biraz ataklık gerektiren işte mesela şoförlük, pilotluk gibi mesleklerde erkeklerin biraz daha yani bir tık daha başarılı olabileceğini belki söyleyebiliriz. Fakat erkekle kadın işte robotik bir tasarımla çıkmadıkları için herkes aynı değil. Mesela bazı erkekler var, dişi beyinli dediğimiz bir yapıya sahip olabilir. Onlar aynı kadınlar gibi daha komplike düşünüyorlar. Ama bu hani cinsel fonksiyonlarla ilgili bir şey değil. Tamamen bilişsel yeteneklerle ilgili. Öbür taraftan tam tersine işte erkek beyinli kadınlar da var. Onlar biraz daha hızlı. Mesela rally falan yapan kadınlar görüyorsunuz. Muhtemelen baksak onların anne karnında işte değişik hormonlara maruz kalmalarından dolayı beyinleri erkek beyni gibi olmuş olabilir. Hani böyle bir yelpaze içinde dağılıyoruz. Her kadın ya da her erkek aynıdır da diyebilmemiz çok söz konusu değil.
Peki okuldayken sevilen dersler, yapılan sporlar bunlarla da ilgisi var mıdır acaba?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere bizim anne karnında ilk rahme düştüğümüz andan ölümümüze kadar hayatımızın her bir anı benzersiz. Ve bu her bir an beynimizi şekillendiriyor. Hepimiz başka bir beyne sahip oluyoruz. Nasıl parmak izimiz işte benzersizse diğer insanlardan, beynimiz de öyle. Herkesin de bu gelişim süreci içerisinde işte bir sağ sol yanallaşması tamam hepimizde var. İşte bir erkek dişi beyni meselesi bir şekilde etkiliyor. Fakat yediğimiz yemekten tutun, dinlediğimiz müziğe, karşılaştığımız ortamdan tutun, arkadaş, dost, çevremize falan varana kadar her şey bizi şekillendirdiği için aslında eğitimin en zor tarafı, işte bu dünyada 8 milyar birbirine benzemeyen insan var aslında. Bunlara ortak bir şeyler öğretmeye, ortak beceriler kazandırmaya çalışıyorsunuz. Ve bakıyorsunuz her gün neredeyse her insan değişiyor. Artı her çocuk birbirinden farklı. Bazılarının bir şeylere yatkınlığı var, öbürlerinin başka bir şeylere yatkınlığı var. Siz hepsini aynı sınıfta toplayıp işte bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bugün bütün dünya eğitimin bireyselleştirilmesini tartışıyor. Kişiye özel eğitim, işte insana özel eğitim gibi. Bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ama bakıyoruz bu çocukların farklı yeteneklere, farklı istidatlara sahip olmasının altında tamamen beyinsel bağlantıların özel olması yatıyor.
Yani kimi insanın duygusal, kimi insanın mantıksal olmasının altında aynen yatan sebepler midir?
Büyük oranda
hangi
tabii
hangi taraf
ki
duygusal, hangi taraf mantıklı?
Öyle bir tarafımız yok. Ama genel olarak mesela müzikten anlayan tarafın sağ taraf olduğunu biliyoruz, müziği değerlendiren. Fakat sol tarafınız olmasa duygusal bir şiir yazamazsınız mesela. O duyguları ifade edebilmeniz için gene beyninizin solundaki devrelere ihtiyacınız var. Bu ikisinin dengeli kullanılma durumu, şimdi beni anons ederken işte en beyin bilimsel kurulu başkanı diye de ifade ediyorsunuz. Bizim o en beyindeki enin de aslında sembolize ettiği şey bu. Sağ ve sol beynin hepsini, ya yani bütün beynimizi, bütün bilişsel özelliklerimizi bir uyum halinde kullanabilmenin bir simgesi bizim için. O işte N harfini kare içine alarak öyle bir şey simgelemeye çalışıyoruz. Bugün maalesef bu zihinsel sağlığa ulaşabilmemizin önünde çok engel var. Bu insanoğlunun binlerce yıldır deneyimlediği bir hal aslında. Çocukken biz oyun oynarken ne analitik hesaplarla kafayı yoruyorduk, ne çek senet durumu vardı, ne işte bir telaşımız vardı. Bir oyuna kaptırdığımız zaman zaman nasıl geçtiğini falan anlamıyorduk. Çocukların beyinlerinin nasıl işlediğine bakarsanız böyle bir oyun tecrübesinde, böyle bir akış tecrübesinde her iki devrelerinde, her iki yarıdaki devrelerinde çok uyum içinde çalıştığını görüyorsunuz. Ama mesela biz erişkin olduğumuzda, özellikle rutin mesleklerimizde, genellikle sol beynimize yerleştirilmiş bazı kalıp davranışları sürekli uygulamayı gerektiren işler yapıyoruz. İşte imzalıyoruz sürekli, gidip ya da aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Bunlar yenilik, bir şeyleri olduğu gibi görüp onu yeni bir bakışla algılayabilen sağ beyni hiç uyaran şeyler değil. Oysa sağ beynimiz çalışmadan duruyor neredeyse. Ancak böyle bir sanatsal etkinlikte falan belki biraz devreye giriyor. Bu da tabii beynin tek tarafının özelliklerini kullanınca bizi biraz zaman içerisinde sıkıntıya, bunalıma itebilen bir hayatın içerisine girmemizi sağlıyor. Bu iki bölümün uyumlu bir şekilde kullanılmasının yolu, çok farklı yolları var. İnsandan insana da değişiyor. En kestirme yolu hayatımızda birden fazla bizi tatmin ve mutlu eden meşguliyetimiz olması. Keşke herkesin işi dünyada aşık olduğu şey olsaydı ama öyle olmuyor maalesef pek. İşini mesela severek yapan insan bu en önemli nimetlerden birine sahip diye düşünüyorum bu dünyada.
Evet, hayattaki artı, en büyük ödülü almış o.
Aile, çevre, arkadaş artı bir hobi, bir sanatsal etkinlik, bir nevi bir yaratım, yani bir şekilde ortaya bir şeyler koyma çabası. Bunlar olduğu zaman bakıyorsunuz beynin her tarafları yanıp sönmeye başlıyor işte o görüntüleme cihazlarında. O zaman insanlar kendini biraz daha iyi hissediyorlar. Ve çağdaş dünyada özellikle modern toplumda, şehir toplumunda gördüğümüz sıkıntı ve bunalımların büyük oranda böyle aşılabildiğini fark ediyoruz. Zaten bütün ruhsal disiplinler, dinler, alışkanlıklar hep ne söylüyor bize tarih boyunca? Biraz durun, sakin olun, dünyaya bakın, bir derin nefes alın, hani bir yavaşlayın, hayatın tadını çıkarın gibi. Bunu yapmaya başlayabildiğimiz anda zaten iki tarafın devreleri de hemen ne oluyor, yeni bir duruma geldim diye faaliyete geçiyor ve o zaman daha önce aklımıza gelmeyen çözümler, değişik değişik fikirler, müthiş dizeler, melodiler bir anda aklımıza üşüşmeye başlıyor. Bunu tabii yapmayı tercih edip üzerine biraz gitmemiz lazım.
Lazım. Şimdi sağ ve sol elin kullanımının çapraz olduğunu söylediniz. Peki bir diğer taraf geliştirilemez mi acaba?
Şimdi şöyle, doğuştan
ya da
bir yanalaşmayla doğuyoruz.
Sağ elin kullanımı niye daha çoktur sol ele göre?
Birincisi onun biyolojik nedenini bilmiyoruz. Yani insanların neden çoğu sağ elini kullanıyor, neden sol beyinleri baskın bilmiyoruz. Birçok farklı teori var. Bir tanesi işte bütün işlevleri tek bir tarafa ya da her yere eşit dağıtmaktansa işte bir kısım işlevi bir yere, öbürlerini bir yere toplayıp bir hasar durumunda bazı şeyleri korumak için falan diye çok da hani beni tatmin etmeyen açıklamalar var. Ama sonuçta canlılık tarihinde birkaç milyon yıl önce başladığını görüyoruz. Mesela farelerde falan da böyle bir tarafa dönme eğilimi falan vardı. Yani vücudun bir tarafına doğru bir yatkınlık var. Bunun sebebi belli değil. Ama insanların çoğu sağ elini kullanıyor derken sağlaklık ve solaklık dediğimiz bu durum aslında tam gene böyle 1-0 gibi bu adam sadece sağ, bu adam sadece sol diye ayırabileceğimiz bir şey değil. Geniş bir yelpazede bir derece meselesi olarak dağılıyor. Çok uzun testleri vardır mesela hangi eli kullandığınızın. İşte bir kavanoz açtırırlar, anahtar çevirirler. İşte mesela bir sütuna halkalar geçittirerek bakarlar nasıl yapıyorsunuz diye. Sonuçta yüzde şu kadar sağ, yüzde şu kadar sol elli çıkarsınız. Ve
peki ikisini kullananlar?
İkisini, işte onlara da ambidexter ya da çift elli diyoruz. Eş baskın bir sistem var onların da beyinlerinde. Bunlar hem çoğu doğuştan gelen varyasyonlar. Bazen şöyle oluyor, işte çeşitli kültürel nedenlerle çocuk diyelim sol elini kullanarak doğuyor ama diyor sağ elini kullansın diye mesela uğraştırıyorlar. Böyle yapılan durumlarda sağ elin kullanımının öğrenilebildiği ama ileride bunun çok ciddi psikolojik sorunlara yol açabildiği görülüyor. Çünkü beynimizde bu işler önceden paylaştırıldığı için, daha dünyaya gelmemizden önce bu sağ sol ayrımı belli olduğu için, mesela diyelim o çocukta sağ beyin baskın ve sol elini kullanıyorken diğer taraf, yani sol beyin daha duygusal, daha işte düşünsel işlevler için ayrılmış muhtemelen.
Ama genelde çocuklar sol elini kullanmaya meyillidirler.
Yok, aslında doğduklarında o lateralizasyon, yani taraflanma testlerle belli olabiliyor. Gittikçe de bu alışkanlığa bağlı olarak kuvvetleniyor aslında. Hmm. Doğuştan sağ elini kullanmaya eğilimli olan daha sonra sağlak oluyor zaten. Hep sağ elini kullanıyor. Ama dediğim gibi herkes de aynı değil, bir derece meselesi. Tersine zorladığınızda, yani çocuk mesela sağlak solak olmaya başladı, sağlak olmaya zorladınız. Bu durumda diğer işler için ayrılan bölgeleri motor hareket için kullanmaya belki zorladığınızdan bazı psikolojik sorunlar yaşanıyor. Depresyonlar, psikotik problemlere kadar gidebildiğini söyleyenler var. Dolayısıyla hani doğal olarak bir şekilde fabrika ayarlarıyla nasıl geldiyse ona bir dikkat etmek lazım. Ve o bir kişinin optimum işlev görebilmesi için, en uygun işlev görebilmesi için en iyi ayardır. Çok fazla hani bizim biraz geleneklerimiz ya da bilgimiz birkaç yüzyıllık, birkaç bin yıllıktır. Biyoloji 3,5 milyar yıllıktır. Ona pek kafa tutmayı tavsiye etmiyoruz. Yani onunla beraber gitmek daha mantıklı.
Evet, peki bir diğeri geliştirilebilir mi?
Tabii ki geliştirilir. Mesela enstrüman çalmaya başladığınızda diyelim olan şey oluyor. Normalde ben işte ilk gitar çaldığım günleri ya da ilk gitar çalanları hatırlıyorum. Ellerini aldıklarında bir şekilleri kayar. İşte nasıl tutacaklarını bilemezler. Ama birkaç hafta sonra bakarsınız.
Hem söyler hem çalar hem yazar.
Çok komplike hareketleri tabii yapmaya başlar. Beynin zaten şöyle yani benim her gün anlatsam doymayacağım bir özelliği var. Ne yaparsanız yapın şekli değişiyor. O yeni yaptığınız şey uyum sağlıyor. Genç yaşta bu çok daha fazla. İleriki yaşlarda biraz azalmakla beraber devam ediyor. Şu anda hiç yapamayacağınızı düşündüğünüz bir beceri bulun. Jonglörlük olabilir. Lobutları atıp tutuyorlar ya. Hı hı. Bugün başlayın, bir hafta sonra o işi çözersiniz. Yani bunu da beyniniz çözer. Çünkü beyin bunu öğrenebilme kapasitesine sahip. Tek engel ben yapamıyorum demektir genelde.
Evet. Biz de öğrenmeye devam ediyoruz daha. Kim bilir neler var
yani
öğreneceğimiz.
Yani çok başındayız. Bakalım neler öğreneceğiz.
Evet. Daha. Önümüzdeki hafta o zaman konuşmamızı kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bugün de, bu hafta içinde. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteydik yine bu hafta. Bu hafta içinde teşekkür ediyoruz. ediyoruz kendisine. Ve haftaya yine stüdyomuzda olacak Sayın Sinan Canan. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberlerinden sonra başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın.
Zehri içime akıtıp gittin, derdime dermanım sensin ama gelmemen lazım. Herkes bir şeyler aldı, bize oyunlar oynandı ama durmamam lazım. Zehri içime akıtıp gittin, derdime dermanım sensin ama gelmemen lazım. Herkes bir şeyler aldı, bize oyunlar oynandı ama durmamam lazım. Seni görmemem lazım, bana geri dönmemen lazım. İyi gelmiyorsun. Buraları oldu dostuma, ardından her şey talan. Ama zor bu, sonunda bekleyen bizi aşk mı gurur mu? Seni görmemem lazım, bana geri dönmemem lazım. İyi gelmiyorsun. Buraları oldu dostuma, ardından her şey talan. Ama görün.
Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova
25. Kullan boya, ısıya dayanıklı cam.
Buranın da çok büyük olur.